Ayrım 20. Tek. Hakan Nordik. Sayfa 253. 58. Bölüm. Mehdi Fırat elindeki DVD'yi son kontrol için tekrar bilgisayara taktı. Tam o sırada dışarıda bir ses duyar gibi oldu. Hemen çalışma masasındaki lambayı söndürdü ve pencereye yaklaşıp perdenin ucunu aralayarak dışarıya bir göz attı. Bahçede hiçbir hareket yoktu. Gene de işi sağlama almak için DVD'nin kalanını lambayı açmadan izledi. Her şey tamam gibiydi. DVD'yi çıkartıp yerdeki tıka basa dolu olan spor çantasını yan cebine yerleştirdi ve fermuarı çekti. Mehdi Fırat'ın bütün hayatı zorluklarla geçmişti. Aslında Mehdi Fırat'ın başından geçenlere sadece zorluk demek çok hafif kalırdı. Diyarbakır'a bağlı bir köyde 6 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak doğmuştu. 14 yaşındayken 2 abisi bir gece götürülmüş ve bir daha izleri bulunamamıştı. Annesi olaydan sonra bir daha toparlanamamış ve bütün aileye bakmak ablası 17 yaşındaki Rojin'e düşmüştü. Çok fakirdiler ama Mehdi her zaman yaşıtlarından çok daha zeki ve çalışkan olmuştu. Ortaokuldayken çocuktaki ışığı fark eden bir öğretmeni destek olmuş, liseyi İstanbul'da burslu okumasını sağlamıştı. Ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne gene burslu öğrenci olarak devam etmişti. Okurken bir taraftan da çalışarak küçük yaşlarından beri çok yetenekli olduğu bilgisayar programcılığı alanında kendini yetiştirmişti. Üniversitenin ilk yılından itibaren çalışmaya başladığı bilgisayar şirketinde 4 yılda müdür yardımcılığına kadar yükselmişti. İşinde çok başarılı olmasına ve çok sevilmesine rağmen aklı hep yazmaktaydı. 18 yaşından beri yazıyordu. Bazı hikayeleri edebiyat dergilerinde yayınlanmış ve çok beğenilmişti. 25 yaşına bastığı gün işinden ayrılıp 4 arkadaşıyla birlikte o güne kadar biriktirdiği bütün parayı yatırarak Barış Yolu adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Dergi hem Türkçe hem Kürtçe yayınlanıyordu. Çalışan sayısı az olduğu için derginin satışı kendini döndürmeye yetiyordu. Ama ikinci sayıdan itibaren malum çevrelerin dikkatini çekmiş ve baskılar başlamıştı. Önce mahkemeler, ardından kısa süreli kapatma cezaları, arkasından da derginin bombalanması gelmişti. Allah'tan bomba sabaha karşı patladığından ne dergi çalışanlarından ne de çevredeki iş yerlerinden yaralanan olmuştu. Bütün olanlara rağmen ısrarla yayın politikalarından taviz vermeden çalışmalarını sürdürüyorlardı. Ama her an tetikteydiler. Polis gerekli gereksiz her bahaneyle ziyaretlerine geliyor, bazen arama yapıyor, bazen sıkıştırıyor, bazen de tehdit savurup gidiyordu. Diğer Kürt gruplardan bağımsız bir çizgide oldukları için arkalarında kendilerini koruyacak kimse de yoktu. Başından beri silahlı gruplarla aralarına mesafe koyduklarından, sadece Türk milliyetçilerinden değil, radikal Kürt gruplardan da tehditler alıyorlardı. Türkiye'de demokrat Türk olmak yeteri kadar zordu ama demokrat Kürt olmak çok daha zordu. Bütün olan bitenlere rağmen Mehdi her zaman soğukkanlılığını koruyor ve diğer arkadaşlarının da moralini yüksek tutuyordu. Zaten genç adamda hangi ortama girse liderliğini hemen kabul ettiren bir vakar vardı. 20'li yaşlarda bile ağır başlılığı, ölçülü davranışları ve etkili konuşmasıyla katıldığı her grubu kısa sürede etkiler ve bir süre sonra farkında olmadan herkes Mehdi'nin yönetimine girerdi. Görünüşte her zaman sakin ve ölçülüydü. Hiçbir zaman kimseye karşı sesini yükselttiği görülmemişti. Sadece bir keresinde çok kızdığında dergide birlikte çalıştığı 3 arkadaşın nasıl bir anda değiştiğini görmüşlerdi. Birdenbire ölçülü Mehdi kaybolmuş, yerine deli bakışlara sahip biri gelmişti. Gerçekten bakışlar öldürebilseydi Mehdi'nin o anki bakışları karşısındakini paramparça edebilirdi. Mehdi'nin tartıştığı kişi o anda susmuş ve hemen çıkıp gitmişti. Gitmese adamın muhtemelen hayatını oturduğu sandalyede bir kemik yığını olarak bitirecekti. Adamın ardından Mehdi'nin vurduğu tek yumrukla evrak dolabının kapağında açtığı deliği görünce herkesin gözleri yerinden uğramıştı. Herhalde deli kuvveti denen şey buydu. Çünkü dolabın kapağı normalde keserle bile 3-5 vuruştan önce kırılmayacak kadar kalındı. Üstelik deliği açtıktan sonra Mehdi elini bile ovuşturmaya gerek duymadan gidip yerine oturmuş ve yazısını yazmaya devam etmişti. Hem kız arkadaşı hem de en yakını olan Nurten, Mehdi'nin içindeki öfkenin büyüklüğüne ilk defa o zaman şahit olmuştu. Hayatında ne bu kadar öfke dolu birini, ne de öfkelendiği zaman gücü bu kadar artan birini gördüğünü hatırlamıyordu. Ama Nurten'i asıl şaşırtan, 5 yıldır birlikte olmalarına rağmen delikanlının öfkesini nasıl sakladığı ve dışarıdan görülmesine asla izin vermediğiydi. Mehdi son aylarda sık sık evden yalnız başına dışarı çıkıp geç saatlere kadar dönmez olmuştu. Nurten'in sorularını da "bir tanem, sen her şeyi bilmesen daha iyi, rahat ol" diyerek geçiştiriyordu. Tavırları yavaş yavaş değişiyordu. Çok daha az konuşan, bazı telefonlar geldiğinde cevap vermek için kapının önüne çıkan, sırlarla dolu bir adam olmuştu. Bu arada dergiye açılan dava sayısının hızla artması çalışan herkesin sinirlerini yıpratmaya başlamıştı. Mehdi'deki farklılığı ancak Nurten seziyordu. Evdeyken sabahlara kadar odasında 3 farklı bilgisayarda çalışıyor ve Nurten'in odaya girip kendisini rahatsız etmesini istemiyordu. Sanki belli bir tarihe yetişmesi gereken çok önemli bir iş vardı ve bu yüzden geceler boyu sadece 3-4 saat uykuyla yaşamaya devam ediyordu. Bu gece çalışmalarından dergidekiler haberdar değillerdi ve onlar için Mehdi dolabı yumrukla deldiği 30 saniyelik öfke patlaması dışında gene eski soğukkanlı, güvenilir ve lider Mehdi'ydi. Bütün davalara avukatıyla sadece kendisi giriyor ve hepsinden cezasız kurtulmayı beceriyordu. Son bir haftadır gece çalışma temposu daha da artmıştı. Nurten sabaha karşı bile kalksa Mehdi hep çalışma odasında oluyordu. Odanın kapısı devamlı kapalıydı. Bir keresinde Nurten kapıyı aralayıp "bir şey ister misin?" diye sorduğunda odanın yeni eklenen ekranlar, klavyeler ve anlamadığı başka ölçüm ve kayıt aletleriyle tıka basa dolduğunu görmüştü. Bu olaydan sonra Mehdi odaya kilit yaptırıp anahtarını da yanında taşımaya başladığından bir daha içeri bakma şansı da olmamıştı. Mehdi bilgisayarları kapattı, odadan çıkıp kapıyı kilitledi. Nurten'i uyandırmamak için sokak kapısını sessizce açıp bir gölge gibi dışarı süzüldüğünde saat sabahın 3'üydü. 59. Bölüm. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü ve Sekuras Genel Müdürü Ahmet Taran bir sandalyeye bağlıydı. Sakalı hafif uzamıştı ve üzerindeki gömlekte kan izleri vardı. Bir dudağı patlamış, sağ gözü de morarmıştı, epey hırpalanmış görünüyordu. Her şey aklına gelirdi ama günün birinde böyle bir duruma düşebileceği hiç gelmezdi. Hayatı boyunca karar veren, emreden hep o olmuştu. Savunmasız olmak nasıl bir şeydir hiç düşünmemişti. Kendisini kimin ve neden kaçırdığını da bilmiyordu. Kaçıranın yüzünde kar maskesi vardı. Üstelik sesini değiştiren bir alet yardımıyla konuşuyordu. Acaba bir hastalık nedeniyle sesini kaybetmiş biri miydi? Maskenin altındaki kabarıklık insana bunu düşündürüyordu. Ama hatırladığı kadarıyla hastalar boğazlarına değdirdikleri bir aparat yardımıyla konuşuyorlardı. Halbuki bununki Hannibal Lecter gibi ağzının üstündeydi. Üstelik de maske yüzünden ne olduğu görünmüyordu. Elini kolunu kıpırdatmaya çalıştı ama o kadar sıkı bağlanmıştı ki ipleri çözmesi mümkün değildi. Acaba neredeydi ve bu duvarlardaki halkalar neydi? Bir de tam karşısında duran şu yerdeki tümsek vardı, insana bir mezarı hatırlatıyordu. Ama bodrum katında mezar ihtimali biraz uzaktı. Tümseğin üstünde dizilmiş kurşunlardan oluşan bir haç vardı. Haç, kendisiyle ne ilgisi olabilirdi? Hafızasını zorladı ama aklına hiçbir şey gelmedi. Acaba yanlış adamı mı kaçırmışlardı? 60. Bölüm. Sabahın köründe DM'nin telefonu çaldı. Dan arıyordu. Mecburen telefonu açtı. "Beni kovdurmaya kararlısın galiba." "Gene ne oldu?" "Ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Neydi o yazı öyle?" "Bence hiç fena bir yazı değildi." "Lane dalga geçer gibi böyle bir yazı göndermene çıldırdı. Hiç göndermesen daha iyiydi." "Sen sıkıştırdın." "Kaç yaşında adamsın? Neden böyle davranıyorsun? Kendini kovdurmak ister gibi bir halin var." "Haklısın, seni zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Elimde hazır bir şey yoktu. Vakit kazanmak için o yazıyı yolladım." Lütfen durumun ciddiyetini anla. Seni korumak için son şansımı da kullandım. Bundan sonra elimden bir şey gelmez. Sana tavsiyem en kısa zamanda ciddi bir yazı yollaman. Söz veriyorum, yollayacağım. Sırf sana bir laf gelmesin diye. Ben son sözlerini duymadan telefonu kapatmıştı. Yarı uyuklar halde duşa girdi. Yanında götüreceklerini küçük bir sırt çantasına akşamdan yerleştirmişti. Geç kaldığı için kahvesini yarım bırakıp fırladı. Trafik her zamanki gibi berbattı ama gene de ucu ucuna uçağa yetişti. Diyarbakır havaalanına indiğinde uçakta gazetelere göz atmış, bir çay içmiş ve tamamen uyanmıştı. Çıkışa doğru yöneldiğinde kapının hemen yanında gülümseyerek duran uzun boylu genç adamı fark etti. ''Hoş geldiniz, ben Mirhan, Osman Akdeniz'in yeğeniyim. Buyurun, araba bu tarafta.'' Mirhan kendisini nasıl şıp diye tanıyıvermişti acaba? Çıkışta bekleyen arabaya bindiler, birlikte arkaya oturdular. DM camların içeriği göstermeyen cinsten olduğunu fark etti. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Amcam bizi bekliyor, yol fazla uzun değil, aç mısınız?'' ''Yok, sağ olun, bir şeyler yemiştim.'' diye yalan söyledi. Halbuki şekeri düşmeye başlamıştı. İlk fırsatta çaktırmadan çantadaki bisküvilerden birkaç tane ağzına atmalıydı. Mirhan DM'nin Diyarbakır'a ilk gelişi olduğunu öğrenince yol boyunca şehirle ilgili bilgi verdi. Hiç nefes almadan konuşmasından DM'ye soru sorma fırsatı vermek istemediği anlaşılıyordu. Dar bir sokakta gösterişsiz bir evin önünde durdular. Arabadan inerlerken evin kapısı açılmıştı. DM salona girip oturacaklarını sanırken Mirhan öne düştü, mutfaktan geçip bahçeye çıktılar, oradan da arka sokağa. Çıktıkları sokakta gene kapısı açık bir Mercedes bekliyordu. Bindiler, araba daha kapılar kapanmadan hareket etti. ''Mirhan, kusura bakmayın, sizi böyle dolaştırıp yolu uzatıyoruz. Ama James'in başına gelenlerden sonra çok daha dikkatli davranıyoruz. Ayrıca amcamı da biraz daha ciddi koruyoruz artık.'' diye durumu açıkladı. 10 dakika kadar sonra bahçeli büyükçe bir evin önünde durdular. Kapıyı orta yaşlı güzelce bir kadın açtı, içeri buyur etti. Osman Akdeniz salonun kapısında bekliyordu. Uzun boylu, kısa kır saçlı, gözleri hafif çukurda, keskin bakışları olan bir adamdı. DM elini uzattı. Osman sanki uzun yıllardır tanışıyormuşçasına sarılıp iki yanağından öptü. ''Tekrar başınız sağ olsun.'' ''Teşekkür ederim.'' Büyükçe ama sade döşenmiş bir salona girdiler. Aslında DM'nin eşyaları yaldızlı iki koltuk haricinde biraz bunlara benziyordu. Yoko bir seferinde oryantal Ikea tarzı diye dalga geçmişti eşyalarıyla. Osman kanepeye, DM de karşısındaki koltuğa oturdu. ''Kusura bakmayın, sizi biraz dolaştırıp getirdik ama güvendiğiniz için daha doğru olur diye düşündük. James'in başına gelenlerden sonra büyük suçluluk duyuyorum.'' ''Belki de buraya gelmeseydi ve benimle görüşmeseydi başına bunlar gelmezdi. O gittikten sonra ben de bir saldırı atlattım. O yüzden bir süredir ortalıkta görünmemeyi tercih ediyorum. Sizin de eğer peşinizde birileri varsa benimle buluştuğunuzu anlamalarını istemedik.'' DM, Diyarbakır'da olduğumu biliyorlarsa kiminle görüştüğümü de tahmin ediyorlardır diye aklından geçirdi. ''Size nasıl bir saldırı oldu?'' ''Osman, boş verin, burada herkes saldırılara alışkındır.'' diye konuyu geçiştirdi. Bu sırada çaylar geldi. ''Tekrar aç mısınız?'' diye sorulduğunda DM bu sefer doğruyu söyledi ve ''Biraz peynir ekmek çok makbule geçer, şekerim düştü de.'' dedi. Fazla vakit kaybetmek istemediği için telefonda haklı olarak anlatmak istemediniz. Ama James neden Diyarbakır'a kadar geldi sizi görmeye diye konuya girdi. ''Refet benimle konuşmasını söylemiş.''
''Refet kim?''
''Refet Tuncel, bazı belgeleri James'e getirecek olan kişi ve maalesef benim de kayınbiraderim.''
''Neden maalesef diyorsunuz?''
''Refet'le hem hayata bakışımız hem de siyasi görüşlerimiz taban tabana zıttır. Başlangıçta eşim yüzünden katlanmaya çalıştım ama 15 yıl kadar önce ettiğimiz bir kavgadan sonra bir daha hiç görüşmedik. Kimlerle ne işler çevirdiğini duydukça da ne kadar doğru bir karar verdiğimden emin oldum.''
James Refet'i nasıl tanımış?
James'in bana anlattığı kadarıyla Refet James'e bazı belgeler ulaştıracakmış. Refet eğer bir daha buluşamazsak Diyarbakır'da eniştem Osman Akdeniz'i ara. O sana Securas ile ilgili değil ama son vuruş TV ile ilgili bazı bilgiler ve belgeler verebilir demiş. DM birden kalp atışlarının hızlandığını hissetti.
Tim mi dediniz? Evet. Askeri bir tim mi? Kimlerden oluşuyor tam olarak ortaya çıkaramadık ama muhtemelen içinde askerler ve özel timciler var. DM o ana kadar son vuruşu hep uyuşturucu işiyle ilgili sanmıştı. Şimdi ise durum tamamıyla değişmişti. Neydi Rafet'in bahsettiği belgeler? Belgelerin ne olduğunu bilmiyorum. James de her şeyi anlatmadı. Ama benim ona bilgi verebileceğim tek konu son vuruş tipiydi. Peki DK kim? Yani Refet'in isminin baş harfleri olmadığına göre DK kimin isminin baş harfleri olabilir? DK Refet'ti. Refet James'le ilk temaslarında ismini vermemiş. James de ona Başkanın Adamları filmindeki derin gırtlaktan etkilenerek DK yani derin kulak adını takmış ve uzun süre bu isimle haberleşmişler. Tam James'in takacağı bir isim. Peki James'le konuşmayı ve bilgi vermeyi neden kabul ettiniz? Neticede James'i tanımıyordunuz. James'in gazeteci olarak neler yaptığını iyi biliyoruz. Her zaman objektif ve dürüst bir insandı. Ayrıca buluşmayı kabul etmeden başka kaynaklardan da araştırdık. Tabii sizinle ilgili de aynı araştırmayı yaptık ve size de güvenebileceğimizi düşünüyoruz. Refet ve son vuruş tipiyle ilgili neler anlatabilirsiniz? Anlatmadan önce bazı konularda anlaşmamız lazım. Ne gibi? Burada konuşacaklarımız şimdilik aramızda kalacak. Hazır olduğunda ben size bütün bilgileri ulaştıracağım. Ama o güne kadar sizden tek kelime çıkarsa bu anlaşma suya düşer ve hiçbir şey vermem. James'le de anlaşmamız buydu. Yani bana bildiklerinizi anlatmayacaksınız. Şimdilik size sadece bilmeniz gereken kadarını anlatacağım. Söz vermekten başka seçeneğim yok. Siz konuşabilirsin veya yazabilirsin demedikçe benden bir kelime bile çıkmayacak. Bu son vuruş timinin ismi bu bölgede yıllardır duyulur. Ama hiçbir zaman ne kim oldukları ortaya çıkarılabildi, ne de bir sürü faili meçhul cinayeti onların işlediği ispatlanabildi. Adı ortalıkta dolaşan ama hayalet gibi bir gruptan bahsediyoruz. Önce ellerinde hiçbir delil olmaksızın bölgedeki Kürt hareketini destekledikleri iddia olunan Kürt iş adamlarını ortadan kaldırmakla işe başladılar. Ama zaman içerisinde uyuşturucu kaçakçılığını ellerine geçirmekten, adam kaçırıp fidye istemeye, şantaja ve para karşılığı tetikçilik yapmaya kadar her türlü rezilliğe bulaştılar. Peki cinayetleri bu grubun işlediğini nasıl anladınız? Cinayetlerde ortak noktalar var ama zaten her öldürdüklerinin yanına bir işaret bırakıyorlardı. Ne işareti? Üzerinde tek bir çek işareti kazınmış bir kurşun. Yani bu işte tamamlandı anlamında. Refet'in bu konuyla ilgisi neydi? Bunu söylemek utanç verici ama Refet de bu timin bir elemanıydı diye düşünüyorum. Belki duymuşsunuzdur. Ben eskiden Diyarbakır İHA'de başkanıydım. Yıllarca bu timin vukuatlarını araştırdık ve delil topladık. Bütün öldürülenlerin yakınlarıyla konuştuk. Eskiden korkudan kimse şahitlik yapmak istemezdi. Şimdi daha kolay konuşuyorlar. Dosyayı tamamlamamıza az kaldı ve buradaki mahkemelerden bir netice alamadığımız için bitirince AİHM'ye müracaat edeceğiz. James, Refet'in getireceği bilgilerin son vuruş timi ve Securas adlı bir güvenlik şirketinin karıştığı bazı yolsuzluklar ve cinayetlerle ilgili olduğunu söylemişti. Son vuruş timinin Securas'la bağlantısı ne sizce? James kaybolduğundan beri bu konuyu da araştırıyoruz. Bazı ipuçlarına ulaştık. Tim elemanlarından bazılarının Securas'la çalıştıklarını düşünüyoruz. Bazı kurbanların yakınları fotoğraflardan iki kişiyi teşhis etti. Ama sayı bundan çok daha fazla. Ayrıca bu adamlar sık sık kimlik değiştirdiklerinden, aynı kişiler olduklarından emin olmamız için biraz daha vakte ihtiyacımız var. James'le bir anlaşma yapmıştık. Eğer olur da Refet'ten tekrar bir haber çıkarsa veya Refet başka biri kanalıyla Securas belgelerini James'e ulaştırırsa benim elimdeki son vuruş timiyle ilgili dosyadaki bilgilerle onları karşılaştırıp aradaki bağlantıları gözden geçirecektik. Bu iki dosya bir araya geldiğinde eksik parçaların yerine oturacağını düşünüyorduk. Bu çalışmadan sonra elde edeceğimiz final dosya tamamlandığında James bunu Amerika ve Avrupa'da kendi imzasıyla yayınlatacaktı. Neden burada yayınlatmayı düşünmediniz? Elimizdeki isimler ve bilgiler Türkiye'de hiçbir gazetenin yayınlamaya cesaret edebileceği şeyler değil. Neden? Çünkü devletin ve bürokrasinin üst kademelerinde olan bazı isimlerin bu işlere bulaştığı ilk defa belgeleriyle ortaya konacak. Tabii burada yayınlanmaya cesaret edilmeyen şeyler Batı basınında yayınlanınca buradaki bütün gazeteler oradan alıntı yaparak konuyu büyütecekler. Gazeteci olduğunuz için konuyu hemen anladınız. Zaten Refet'in de yerli bir gazeteci yerine doğrudan James'le temasa geçmesinin nedeni buymuş. Anladığım kadarıyla Securas'la ilgili Refet'in getireceği belgeler çok önemliydi. Ve eminim içlerinde son vuruş timiyle ilgili belgeler de vardı. Bunlar elimize ulaşsaydı işimiz çok kolaylaşacaktı. Çünkü ilk defa içlerinden biri bazı şeyleri itiraf etmeye karar vermişti. Neden Refet James'e ilk buluşmada her şeyi anlatmamış? James'e göre yüz yüze görüşüp James'in ne kadar güvenilir olduğunu anlamaya çalışmış. Şimdi size sorum şu, James'le konuştuğumuz gibi size de son vuruş timiyle ilgili bir dosya verirsem, bunu yurt dışında kaç ülkede ve nerelerde yayınlatabilirsiniz? Birincisi, yayınlatmaya çalışmadan önce ben de belgelerin doğruluğundan emin olmalıyım. Ancak inceleyip başka kaynaklardan da doğrulatabilirsem o zaman yayınlatmayı denerim. Fakat biliyorsunuz bunun da garantisi yok. Hem Amerika'da hem İngiltere ve Fransa'da zamanında çalıştığım gazeteler ve dergiler var. Ama kimin yayınlayacağını bilemem. Biz sizin dürüstlüğünüze güveniyoruz. Ayrıca siz beceremezseniz başka alternatiflerimiz de var tabii ki. Bana bugün anlatabileceğiniz başka neler var? Mesela Refet neden bunu yapmaya karar vermişti biliyor musunuz? Dediğim gibi 15 yıldır görüşmüyorduk. O yüzden hiçbir fikrim yok. James'e göre yaptıklarından pişmanlık duyduğundan değil de intikam almak için yapıyor gibiymiş. Peki siz Refet'ten bir haber aldınız mı? James beni aramadan bir gün önce Refet ablasını yani eşimi aramış. Onunla da 15 yıldır görüşmüyorlardı. Bugüne kadar seni hep üzdüğüm için beni affet ve hakkını helal et demiş. Bir de James Fargo adlı gazeteci benimle temas ederse görüşmemi tembih etmiş. Eşim kavgalı olmalarına rağmen endişelenmiş ve nerede olduğunu sormuş. Refet söyleyemem, artık belki hiç görüşemeyiz deyip telefonu kapatmış. Birileri Refet'i susturmuş olabilir ya da yurt dışına kaçmış olabilir. Refet gibi her türlü karanlık işe bulaşmış birinin neyi neden yaptığını anlamak çok zordur. James İstanbul'a döndükten sonra size konuyla ilgili herhangi bir bilgi verdi mi? Hayır, çünkü maalesef o geceden sonra kayboldu. Belki de Osman haklıydı. Diyarbakır'a hiç gelmese ve işin peşine düşmese James'in başına bir şey gelmeyecekti. Muhtemelen Refet'in onunla temas etmesi James'in ölüm fermanını imzalamıştı. Peki benden ne bekliyorsunuz? Dediğim gibi öncelikle James'le yaptığımız anlaşmayı sizinle sürdürmek istiyoruz. Amerika'da iyi bağlantılarınız olduğunu biliyoruz. DM herhalde son yıllarda ne işler yaptığımdan pek haberleri yok diye düşünürken adamı dinlemeye devam ediyordu. Ben yapmam gereken son görüşmeleri yapacağım ve bazı belgeler bekliyorum. Onlar tamamlanınca tekrar buluşup konuşuruz. Vedalaşırken Osman DM'yi tekrar öpmeye kalkışmadı. Geldikleri araba ve Mirhan DM'yi havaalanına götürmek için kapıda hazırdı. Ayrımın sonu. Sayfa 265.